Ayrım 8, sayfa 80. Amber'in yatak odasında, tuvalet masasında küpelerini çıkarırken giyinme odasında kravatını çözmekte olan kocasını aynadan izledi. Berke düşünceli ve keyifsizdi. Böyle durumlarda konuşmazdı Amber'in. Hele ki konu Gloria ve onun bitmez tükenmez istekleri ise iyiden suskunluğa girerdi. Bu çok hassas bir konuydu. Şayet kocasının sinirine ortak olduğunu gösteren bir tavır koysa, Gloria'nın şahsını ve ona verilen imkanları kıskandığı hissini uyandırabilirdi. Ancak Berke'yi rahatlatmak için onun eski eşinden yana bir şey söyleyecek olsa buna da gönlü razı değildi. Zira Gloria'nın suistimallerinden Berke'nin ne kadar rencide olduğunu beraber yaşamışlardı. Bunu bile bile onun karşısında durması mümkün değildi. Kaldı ki bir kadının hayatının garantisini bir erkeğin omuzlarına yüklemesi, hayat boyu kendisine baktırması fikri ona çok ters ve gurur kırıcı geliyordu. Susmak en azından taraflılığını dengeliyor ve kocasını sakin, kendi düşünceleriyle baş başa bırakıyordu. Ta ki o bir şey söyleyene kadar. Diğer taraftan restorandan çıktıklarından beri yaşadıkları sessizlik de artık fazla gelmeye başlamıştı. Nitekim bu karı kocanın kendi aralarındaki bir problem değildi. Gloria'nın yarattığı negatif enerjiyi bir şekilde dağıtması gerekti. Giyinme odasına girdi ve düşünceli bir tavırla ceketini asmakta olan Berke'nin yanına gitti. Onun yüzündeki ifadeden içindeki kırgınlığı görebiliyordu. Hiçbir şey söylemeden kocasının arkasında durdu ve ona sarıldı. Omzunu öpüp sordu. "Sevgilim, bir lokma bir şey yemek ister miydin?" Berke ona doğru dönüp avuçlarıyla başının iki yanından kavradı ve gözlerinin içine baktı. "Teşekkür ederim," dedi. "Ne için canım?" "Her şey için. Diğer kadınlara benzemediğin için, olgunluğun için, anlayışın için, sınırsız sabrın için, sınırsız sevgin için ve daha birçok şey için." Amber'in tatlı, ılık bir gülüşten sonra, "İnanır mısın, bazen kendim de şaşıyorum kendime. Ama demek ben buyum ki başka türlü olamıyorum," dedi ve az önceki sorusunu yineledi. "Akşam yemeğine el sürmedin. Belki şimdi bir şeyler yemek istersin." Berke, gece yaşamış oldukları sıkıntıyı def etmek ister gibi ufladı. "Hadi gel, önce bir içki alalım. Ben içtiğimi de anlamadım bu akşam," dedi ve güldü. Sonra ekledi. "Ne gariptir. Gözlerinin içine bakıp sana dokunduğum zaman şartlar ne olursa olsun rahatlıyorum. Beni huzura davet ediyorsun sanki." "Umarım," dedi Amber'in ve el ele yatak odasından çıktılar. Tarık, masanın üzerindeki çerçeveyi tekrar eline almış, arkasındaki kelepçeyi açmaktayken kapı vuruldu. Bir anlık tereddütten sonra, "Bir dakika," dedi ve aceleyle koltuktan kalktı. Bir iki adım atmıştı ki döndü ve çerçeveyi masadan aldı, konsolun üzerindeki yerine yerleştirdi. Kilidi çevirdikten sonra kapıyı açtı. Gelen Ayhan'dı. Meraklı bakışları hızla odanın içinde dolaşırken, "Her şey yolunda mı?" diye sordu. Tarık onun kütüphane raflarından süratle geçen bakışlarına hafifçe gülümsemeden edemedi. Az önce fotoğrafı yerine koymakla ne kadar iyi etmiş olduğunu düşündü. Demek ki adamı iyi tanımıştı. Onun bu odada olan her objenin yerini santim santim bildiğini ve eksikleri fark edip meraklanacağını tahmin etmişti. Rahat bir tavırla "Her şey yolunda," dedi. "Daha çok işin var mı?" "Sanmıyorum." "Peki, bir ihtiyacın olursa ben karşı taraftayım. Söylemiştim." Tarık, Ayhan'ın ne kadar meraklandığının farkında, dudaklarında müstehzi bir tebessüm belirdi. Kapıyı tekrar kapadı, kilitledi ve masaya döndü. Koltuğa oturduğunda artık çerçeveyi ve kasayı açmaya kararlıydı. Çerçevenin sırtını tutan minik kelebek vidaları açtı. Ahşabı yerinden oynatmıştı ki minicik bir anahtar masanın camı üzerine düşüverdi. Tarık birden heyecanlanmıştı. Bu minicik metal parçası boyuyla kıyaslanamayacak kadar önemliydi ve az sonra Selçuk'a ait bir bilinmezin kapısını açacaktı. Tarık, ağabeyinin tarif ettiği gibi masanın orta çekmecesini çıkardığında kalan boşluğun masanın derinliğinden daha az olduğunu gördü. Oturduğu yerde başını eğerek elini boşluğa uzattı, parmak uçlarını ahşabın üzerinde hareket ettirdi ve masanın arka sınırı gibi duran parçanın sağ üst tarafında köşebende çakılı vidayı hissetti. Koltuğundan kalkarak masanın önünde dizleri üzerinde durdu ve vidayı yerinden oynattı. Zaten gevşek takılmış vida hemen eline geldi. Anahtarı masanın üzerinden aldı ve vidanın bıraktığı boşluğa sokup sola doğru iki defa çevirdi. Sonra ahşap parçayı sola doğru itti. Gizli bölme açıldığı anda sarı büyük zarf karşısındaydı. Tarık zarfı yerinden çıkarırken yine kısa bir an tereddüt yaşadı. Onu oradan almasını Selçuk istemiş olmasına rağmen bir özele el uzatıyor olmaktan rahatsızlık duyuyordu. Bu, zarfı ne yapacağıyla ilgili vermiş olduğu kararın yarattığı bir tedirginlik duygusuydu. Az sonra zarfı çantasına koymuş, anahtarı çerçeveye, çerçeveyi konsolun üzerine yerleştirmiş ve odadan çıkmıştı. Ayhan'ın çalışma odasının kapısı açıktı. Tarık orada durdu ama içeriye girmedi. Sadece çıkabiliriz dedi. Bilgisayarında oyalanmakta olan Ayhan, merakı artmış bir bakışla Tarık'ın elindeki çantaya baktı. Soru sormamak için kendisini tuttuğu belli oluyordu. Zoraki bir tebessümle, harika dedi. Hiç çıkmayacaksın sanmıştım. Zamanını aldım, teşekkür ederim. Ayhan, bilgisayarın kapama tuşuna basarken, rica ederim, patronun emri dedi. Aynen, karşılaştıkları an olduğu gibi bakışları bir kez daha Tarık'ın çantasına kaydı. Şimdi kesinlikle bir öncekinden daha fazla merak duymaktaydı. İskemlesinden kalkıp kapıya doğru geldi. Kapıya kadar geldi. Sen de çıkıyor musun diye sordu Tarık. Ayhan bir anlık suskunduktan sonra sen çık. Benim biraz daha bakmam gereken işler var dedi. Tarık ona elini uzatıp vedalaştı. O halde iyi geceler. Tekrar teşekkür ederim. Sana da iyi geceler. Tarık arkasını döndüğü an Ayhan'ın merakını saklayamayan sesi duyuldu. Selçuk'un istediği her şeyi buldun umarım. Tarık gülmemek için dudaklarını ısırdı. Ağabeyinin Ayhan'a ne dediğini bilmiyordu ama kendisi çalışma odasından alacağının tekil veya çoğul olacağına dair hiçbir ipucu vermediğinden, bu sorunun salt ağzından laf almak ümidiyle sorulduğundan emindi. Kaldı ki Selçuk ne istediğini yardımcısına anons ettikten sonra bu gizliliğin anlamı kalmazdı. Tarık yürümeye devam ederken başını çevirip bir problem yok anlamında el salladı ve merdivenlere doğru ilerledi. Ayhan sabırsızlıkla onun basamaklardan inişini bekledi ve koşar adımlarla Selçuk'un odasına gitti. Işığı yakıp gözlerini etrafta gezdirdi. Sonra ağır adımlarla odadaki objeleri izleyerek turladı. Her şey yerli yerindeydi. Sanki aradığı cevabı bulacakmış gibi sağ elinin parmaklarını masanın camı üzerinde dolaştırdı. Orta çekmeceyi çekti. Selçuk'un antikli kağıtları, zarfları, birkaç ofis malzemesi her zamanki yerindeydi. Düşünceli bir tavırla iskemleye oturdu. Aynen patronun yaptığı gibi ayakkabısının burnuyla iterek iskemleyi olduğu yerde döndürdü ve durdu. Selçuk'un ondan sakladığı her neyse birden kendisini özgüvensiz ve önemsiz hissettirmişti. Kalktı, ışığı kapadı ve kapıyı çekti. Tarık arabasıyla holdingin kapısından çıkmış, ana yola dönmüştü. Yanı başındaki yolcu koltuğunda çantası duruyordu. Zarfla ilgili duyduğu heyecanı uzatmayı tercih etmişti. Müziğinin sesini açtı ve arabaya gaz verdi. Amber'in sofrayı toplamış, salonda çalan Fado'nun melodisine mırıltıyla eşlik ederken bulaşıkları yıkamaktaydı. Uzun müddettir devamlı yardımcı tutmuyordu. Aslaş'ın devrinden sonra ekonomik anlamda çok temkinli yaşamak ihtiyacıyla kayınvalidesinden miras kalan emektarları Hadiye'yi bir başka arkadaşının evine yerleştirmiş, şoför Celal'in tazminatını verip emekliye ayırmışlardı. 2 sene kadar hiç yardımcısız ev işlerini üstlenmiş, nihayet sergilerinin ve atölyesinin geliri belli bir düzeye oturduktan sonra haftada 1-2 defa gündelikçi almaya başlamıştı. Bundan hiç kocunmuyordu. Şartlar her neyse şikayet etmeden ayak uydurmak ve yükünün ağırlığı ne olursa olsun altından kalkmak onun karakterinde vardı. Karıcığım geç oldu. Sabaha bıraksaydın bulaşıkları. Amber'in kocasının sesiyle döndü. Hadi gel yatalım artık dedi Berke. Mutfak kapısının ağzında. Düşünceli ve yorgun görünüyordu. Amber'in ona gülümsedi. sabaha kendi kendilerine temizlenmeyecekler diye cevapladı. Sonra bulaşık süngerini musluğa bırakarak kocasına yaklaştı ve onu dudağından öptü. Hadi sen yat canım dedi. Ben biraz çalışacağım zaten. Yemekte de Gloria konusunu hiç açmamışlardı ama Berke'nin huzursuzluğu çok belliydi. Karısının saçını okşarken sordu. Sen yorulmadın mı? Tuvalin başında dinlenirim şimdi. Berke birden kendi iç hesaplaşmasını yüksek sesle söylemek ihtiyacı hissetmiş olmalıydı ki sana bunları çektirmeye hakkım yok diye mırıldandı. Benim bir zamanlar yaptığım yanlış bir seçimin ceremesini şimdi sen çekmemelisin. Amber'in içi sızlayarak baktı kocasına. Bulaşık bekleyebilirdi. Üzerindeki mutfak önlüğünü çıkardı. Gel canım dedi. Ve Berke'nin elinden tutarak mutfaktan çıktı. Beraber yatak odası katına doğru merdivenlerden çıkmaya başladılar. Sevgilim, sen ve ben diye ayrı birileri yok. Biz varız. Hayat ne getiriyorsa beraber yaşayacağız. Ben olanlardan ziyade olanların seni üzmesine üzülüyorum. Berke cevap olarak onun avucundaki elini sımsıkı sardı. Yatak odasına girdiler. Amber'in yatağın örtüsünü açtı. Kocasını bir kez daha öptü. İyi geceler Berkeciğim. Lütfen kafanı takma fazla. Yarın sakin ve dinlenmiş kafayla çok daha akılcı düşünebileceğim. Bir inat uğruna mutluluğuna sahip çıkmayacaksa senin yapabileceğin bir şey yok. Gloria'yı tanıdın. Şayet benden biraz daha bir şeyler koparmayı aklına koyduysa bizi rahat bırakmayacaktır. Bence bu gece o da düşünecektir. İsteklerinin makul olmadığını anlamasını dileyelim. Hadi canım, güzel uykular. Sen de çok geçe kalma karıcığım, çok yoruluyorsun. Sen beni merak etme. İyi geceler, sana da canım. Amber'in yatak odasından çıkarken Berke başucundaki gece lambasını söndürdü ve kısa bir süre daha gözünü açık tutacak düşünceleriyle baş başa kaldı. Eski karısıyla ilgili duyduğu sıkıntı onu uyutmayacak zannediyordu ama mutfakta bulaşığı toparlamaya devam eden Amber'in CD eşliğinde belli belirsiz mırıldanışı kulaklarına sakinleştirici bir ninni gibi geldi. Karısının onun üzerinde yarattığı huzur tesiriyle dudaklarında bir tebessüm yayıldı ve gözlerini kapadı. Pencerenin dışında camı okşamaya başlayan ağaç dalları rüzgarın habercisiydi. Uzaklarda bir yerde bir gök gürültüsü duyuldu. Tarık salonunda oturmuş önündeki geniş sehpanın üzerinde duran sarı zarfa bakarken viskisini yudumlamaktaydı. Anadolu Hisarı'nın üzerinde gökte zikzaklar çizen şimşek bakışlarını boğazın Karadeniz'e açılan karanlığına çevirdi. Hemen ardından müthiş bir patlamayla gök gürültüsü duyuldu. Balkondaki büyük saksılarda dikili şimşir ağaçları rüzgarla dalgalandılar. Tarık viski kadehini elinden bırakmadan ayağa kalktı. Balkonun kapısının önünde durup denizde köpüren dalgaları, gökyüzünde rüzgarın kovaladığı yağmur bulutlarını izledi. Sonra gözü sehpadaki zarfın camdaki aksine takıldı. Zarfın yansıması camın diğer tarafında denize düşmüş gibi duruyordu. Tarık birden yine o unutmak için çabaladığı geceye geri döndü. 3 sene evvel o meşhum kazadan sonraki günlerden birinin akşamıydı. Selçuk Tarık'ı evine bir içki içmeye davet etmişti. Kazanın davasını takip eden avukatıyla bir toplantı ayarlamıştı. Avukat Murat Arkan, ölen adamcağızın otopsi raporunu getirecekti. Tarık o akşam yaşadığı talihsizliğin ezikliğinde kendisine yeşil yanan ışıkta yaşanmış olsa da ölüme sebebiyet vermekten duyduğu vicdan azabıyla kaç gündür uykusuz, yorgun, uyuşmuş gibi ağabeyinin kapısını çalmıştı. Kapıyı açan Selçuk'un ifadesi ona her şeyi söylemişti zaten. Üzüntülü, bedbin ve sıkıntılı bakıyordu. Tarık onun bu bakışını iyi bilirdi. Bir şeyler ters gittiği zaman yüzünün aldığı ifadeydi. Bir içki ister misin kardeşim diye sormuştu Selçuk. Yok, teşekkür ederim demişti Tarık. Aklı avukatın getirdiği raporda. Gözlerini Murat'a dikip direkt sormuştu. Haberler ne kadar kötü diye. Selçuk, avukatın cevap vermesine fırsat bırakmadan kardeşine koltuğu göstermiş ve onun omzunu okşayarak karşısına oturmuştu. Son derece dramatik bir ses tonu ve bakışla ağır ağır konuşmuştu. Hiç uzatmayacağım küçük kardeşim. Adamın ölüm sebebi maalesef araba kazası. Tarık başını ellerinin arasına alıp arkaya atmış ve koltuğa adeta yığılmıştı. Selçuk yerinden kalkıp ona yaklaşmış ve duruma hakim olmaya çalışmıştı. ''Hey, hey, dünyanın sonu gelmedi küçük kardeş. Kendine gel bakayım. Bu işten sıyrılman için tüm imkanlarımı seferber ettim. Bak, Murat da bütün bağlantılarını kullanıyor.'' demiş. Sonra eliyle Tarık'ın ellerini onun yüzünden çekmiş ve devam etmişti. ''Sen lafını etmediğin takdirde bu iş değil medyada, ailede bile duyulmadan örtbas edilecek. Anladın mı?'' Ardından Tarık'ın omuzlarından tutup sarsarak devam etmişti. ''Duyuyor musun beni? Sana hiçbir şey olmayacak. Kimse bu olayı duymayacak. Hayatına bıraktığın yerden devam edeceksin.'' Tarık, ''Bıraktığım yerden'' diye mırıldanmıştı ağlamaklı bir sesle. ''Zavallı adamı öldürüp bıraktığım yerden mi? Beni kim kurtarabilir ki?'' Tarık şu anda o akşamı düşünürken dahi omuzlarına binen ve ruhunu dibe çeken katil olmak duygusunu aynen yaşamaktaydı. Kendi kendisine sorduğu bu soruya yine Selçuk cevap vermişti. ''Seni bir tek ben kurtarabilirim ve kurtaracağım.'' Tarık uzanıp minnetle ağabeyinin elini tutmuş ve ''Sana hayatımı borçlanıyorum ağabey'' demişti. Selçuk Murat'a bir bakış atmış ve sonra avuçlarıyla Tarık'ın yanaklarını kavrayıp tane tane konuşmuştu. ''Unutma küçük kardeş, bunlar senin kendi sözlerin. Unutma, olur mu?'' Unutmamıştı Tarık. Hiçbir zaman da unutamayacağını biliyordu. Ama o gün unutmaya vicdanının izin vermediği olayı bugün halen daha bu kadar taze hatırlamasının sebebi farklıydı. Şimdi öz ağabeyinin bu olayı nasıl kullanıp onu senelerce deniz kıyısından uzak durduracak kadar ruh sağlığıyla oynadığını unutmamak üzere yaşıyordu. Amberi'nin kendi avukatından rica edip ortaya çıkardığı gerçek otopsi raporunu öğrenene kadar. Selçuk'un onu sürüklediği ölümcül macerayı unutmamak üzere yaşıyordu. Arabasıyla bir adamı ezdiği inandırıldığı için vicdan azabıyla ölmek isteğini unutamıyordu. En son olarak da işin doğrusunu öğrendiğini, Selçuk'tan sakladığı için onun hala daha küçük kardeşini istediği gibi kullanmak istemesini unutmayacaktı. Kaç senedir bu bilgiyi sadece doğruyu ortaya çıkaran Amber'in de ve Berke ile paylaşmış ve konu aralarında da o günden sonra hiç konuşulmamıştı. Selçuk'un bu ince detayı bilmemesine bir gün işine yarayacağını düşünmüş. Selçuk'un bu ince detayı bilmemesinin bir gün işine yarayacağını düşünmüştü hep. Hayat garipti işte. Ağabeyinin o kazayı koz olarak kullanıp ondan istediği bir iyilik, avucunun içine bir koca talih kuşu gibi konmuştu kendiliğinden. Şimdi karar vermesi gereken bu kocaman sarı zarfla ne yapacağıydı? O konuda halen daha şüpheleri vardı. Ruhunda fırtınalar yaratan anılar onu başka bir tarafa sürüklüyor, sonra düşüncelerini kendisine ve etik anlayışına yakıştıramıyordu. Kadehinden bir yudum daha içti, zarfı eline aldı, hiç açmayabilirdi. Açıp ağabeyinin bu kadar sakladığının ne olduğunu anlayıp kapayabilirdi. İçindekinin kopyasını alıp yine Selçuk'a devredebilirdi veya kendisinden istendiği gün açıkça bir düşmanlık göstererek hiç vermeyebilirdi. Bütün bu ihtimallerden ona en yakışanı, emanete dokunmadan ağabeyi dışarı çıkana kadar saklamaktı. Mantığı bunu söylese dahi ruh hali ona hızır vermiyordu. Anılar onu yine 3 sene evvelinin gecesine taşımıştı. Gecenin ilerlemiş saatleriydi. Bebek koyunda, sahilin az açığında demirli, kabin, cruiser, gecenin serinleyen rüzgarı ve denizin çırpıntısıyla sallanıyor, burnu sudaki yakamozlara dalıp çıkıyordu. Arada teknenin gövdesine, zincirine tokat atar gibi çarpan dalgaların sesi, ilerideki çatananın üzerinden atılan havai fişeklerin patlamasıyla duyulmaz olmuştu. Karşı kıyıdan, Kandili Tepesi'nden yayılan müzik sesi rüzgarla koya kadar geliyordu. Bir yerlerde birileri evleniyor olmalıydı. Mehtap, bebek sırtlarından bedeninin yarısını arayan mistik bir dünya gibi yükselmişti. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Cabin Cruiser. CABINE CRUISER.